Ayrım 47.
O yılışık polis değildi. Daha büyük ürkeye kapıldı nedenini bilmeden. Esmer, gençten yapılı bir adamdı. Sağ yanağında çenesine doğru irili ufaklı karabenler sıralanmış, kemikli yüzü tanıdı hemen, bekleyen görevlilerdendi. Kapıyı açıp isteklerini yazarken kapkaraydı yukarıdan bakışları. Karnına bastıran kaskatı erkekliğiyle üstüne çöküvermişti şimdi o karanlık. Tez yitirmişti gücünü. Göğüslerini mengene avuçlarıyla yoğuran, yanaklarını boynunu etli dudaklarıyla ıslak ıslak öpen azgın yaratık. Dudaklarına uzanınca soluk kesici nikotin karışımı ince alkol kokusuyla inmeli gibi oldu. Korku, haz, bitkinlik, nefret çalkantısıyla akıp giden suda ipi çözülmüş sandal gibi bırakıvermişti kendini ki bir kayaya çarptı birden. Kalçasına el atmış, donunu sıyırmaya çalışıyordu adam. Ne yaptığını, nasıl yaptığını bilmeden döndürdüğü başını kaldırıp yakasının içinden omuzuna, ensesine kayan eline uzandı herifin. Dişlerini var gücüyle bileğine geçirdi. İrkilerek kolunu çekti adam. Sımsıkı geçirdiği dişlerinden kolunu kurtarması kolay olmamıştı. Acıyla dikelip yüzüne kocaman bir tokat indirdi Necla'nın. İşe yaramıştı tokat. Tiksinti dolu bir kızgınlıkla kendine gelmesini sağlayıp güç kazandırmıştı. Birden doğruldu. Tırnakları parmaklarıyla yabanıl bir kedi gibi yüzüne gözüne saldırdı adamın. Kurtardığı ayaklarını herifin karnının altına, düğmeleri çözük, pantolonunun önünden fırlamış erkekliğine, tepinir gibi bir iki indirince, hırlaşmayla karışık boğuşma uzun sürmedi. Beklemediği bir baskından şaşkın düşmüş adamın elinden kayıp atıldı birden. İğreti çekilmiş kapıyı iteleyip hücrenin dışına attı kendini. Neye uğradığını anlayamayan adam da pantolonunu çekip kemerini tutturmaya çalışarak fırlamıştı peşinden. Soluk soluğaydı, tir tir titriyordu Necla. Adam çabucak toparlanıp kapı gibi dikildi karşısına ya, ürkmüştü. Sallantıdaydı o da. Gir içeri dedi başıyla hücreyi göstererek. Soluğunu güç tutuyordu Necla. Şikayet edeceğim seni orospu çocuğu dedi sinirden kıpkısık bir sesle. Hastir benzeri bir fısıltı çıktı adamın dişleri arasından. Kocaman pençesiyle omuzundan yakalayıp savurur gibi iteledi hücreye Necla'yı. Kapıyı sertçe kapatıp sürgüyü çekti. Yatağın kıyısına ilişti çöker gibi. Fırtına dinmemişti. Allak bullaktı kafasının içi. Ne yapacağını değil, ne yaptığını bile düşünebilir durumda değildi. Kapıyı yumruklayıp imdat diye bağırmak olmaz mıydı şimdi? Olmazdı. Niye olmazdı? Kendine gelmeye başladı yavaş yavaş. Ağlayacak oldu, tuttu kendini. Biraz önce şu daracık yerde olup bitenler geldi gözünün önüne. Dikelmiş erkekliğine tekmeyi yiyince çıkardığı sesle birlikte dışarı uğramış gibi beliren gözlerini, çarpılıp açılıveren ağzını görür gibi oldu herifin, güldü birden. Daha gülecekti ki olmadı. Kendini tutamamış, boşanır gibi ağlamaya başlamıştı. Epey süren, içini çekerek ağlamadan sonra gevşemiş duyumsadı kendini. Sırt üstü uzanıp düşünceye daldı. Herifin kendi başına kalkıştığı bir şey miydi, yapılacakların başlangıcı mıydı yoksa? Öyleyse çok şeyi bekler olması gerekliydi. Dayağı, işkenceyi düşünürdü hep de. Bunu pek aklına getirmemişti nedense. Erkeklerin elinde tutsak olduğunu unutmamalıydı. Aç hayvan sürüsü bunlar. En iyisi birinin koynundan çıkıp ötekine koşar. Nereden oluyormuş en iyisi? En iyisi de en kötüsü de bu işte. Bu kalas niye yapmasın? Yap diyen olmadıysa kışkırtacak ya da umut verecek bir şey mi olmuştu da buna kalkışmıştı herif. Şimdi anımsıyordu. Ay kanamasında pamuk istediği, yüzüne ters bakan herif de buydu. Öteveri aldırdığında paranın üstünü paketleri verirken sakınmadan uzanmış, elinin eline sürtünmesine aldırmamıştı pek, anımsıyordu. Herifin dik dik baktığını da daha net anımsıyordu şimdi. Bu bakışın kuytularında oynaşıp duranları da. Çağrı saymıştı sürtünmeyi demek. Öyle saymak işine geldi hayvanın. Ne olurdu bıraksaydım da yapsaydı. Göğüslerini sıkarken haz duyar gibi olmuştu bir ara. Boynunu yanaklarını öperken de. Saldırıya uğramanın ürküsü içinde batıp çıkmıştı bunlar. Adamın kas katı erkekliğine dokununca midesinin bulandığını anımsadı. Şimdi bilincine varıyordu bir şeyin. Saldırgan yapısını sevmiyordu erkeğin. Duyguları, davranışları, kadına yaklaşımları, elleri, kafaları, cinsel organları, tüm varoluş biçimleri içindeydi bu yapının. Kadına koşan, kadını arayan bu yapı salt erişmeyi değil, paralamayı, ezip aşmayı tutku edinmişti. Doğa mı veriyordu erkeğe bu dürtüyü, toplumdan mıydı? İkisinden de bir şeyler kaptığı belliydi. Sevmeyecek miydi erkeği? Bilmiyordu. İçinde kuruyan bir şey vardı. Herifin tepinirken ayaklarına çarpan erkekliği itici biçimde çirkin gülünçtü. Turgut olsa ne değişecekti? Biraz daha çirkin, biraz daha gülünç olacaktı. Saçmalıyordu belki de. Bu hücrenin baskısından, uğradığı saldırıdandı belki. Ruhsal bir deprem yaşıyordu. Hayır, değildi. Yeni değildi bu duyguları. Kendinden de saklayacak değildi artık. İzmir'de karşılaştığı Ester'le konuşmaları, birçok arkadaşlarının evlendikten sonra ayrılıp birlikte yaşamalarından söz ederken, kızın gözlerindeki parıltı takılıp kalmıştı kafasına. Jülide ile birliktelerken, hele Salih'in sevişmelerini istediğini, utangaçça kaçırdığı gözleri dolu dolu söylemesinden sonra, her safça bakışında, her duygulu konuşmasında yatsımaya çalıştığı bir istek kımıl kımıldı kıza karşı içinde. Hücrede eline geçen ilk pusuladaki Jülide imzasını görünce içinde kabarıp taşan duyguların ayağını kesmesiyle düştüğü acı boşluğun temelinde var olanı bilmesine karşın niye yatsıyordu? Banyoda çırılçıplak yan yana, Jülide'nin güzel memelerine uzanırken gördüğü düşü, aylardır kirlenip bir tek banyo yapmamasına yormak, ikiyüzlülükten başka neydi? Ne gerek vardı bu sinsi yalanlara? Doğal mıydı bu duygular, değil miydi? Bilmiyordu ama gerçekti. Gerçekse niye doğal olmasındı? Okulda kızlarla yaptıkları erkeksizliktendi belki. Erkeği görmüş, tanımıştı. Bağ evinde bir parmak kız çocuğu iken, orasını tutturan emir erinden şu gözü dönmüş yaratığa kadar. Her yan erkek doluydu. Buydu işte erkek. Çocuk doğurmayı hiç düşünmediğine, düşünmeyeceğine, böyle bir olasılık içinde salt ürperti uyandırdığına göre erkeğe ne gereksinimi vardı? Erkeklerin tuzağından kurtulmaktı sorun. Korkuyordu erkeklerden, tiksintiyle karışıklı korkuları. Vardığı bu açık sonuçla beynindeki karmaşık gündem ayıklanmış, acılı bir kıskançlıktan kurtulmuştu yüreği. Yılanlarla çevrilmişti, günlerin getireceğini kirpi gibi beklemeliydi o da. Kitapları da okumuyordu, bırakmıştı kendini. Uykuları daha kötüleşti önceleri, sonra eskiye döndü. Düş kuruyor, uykularında güzel düşler olsun istiyordu hep. O kadar kısa süreli oluyordu ki uykuları çoğu kez, gördüğü düşlerle kurduğu düşler birbirine karışıyordu. Ne değişen görevlilerle ilgileniyor, ne kilit altındaki minicik delikten bakıyordu artık. Geleceklerdi bir gün nasıl olsa, gelsinlerdi. O saldıran herifle karşılaştı bir iki, aynı dangalak bakışlı adamdı. Hiçbir tepki duymamıştı o da içinde. Sürüdeki hayvanlardan biriydi. Beklediği günde geldi sonunda, kapısı açıldı birden bir gün. Öyle üstü, gözlüklü, uzunca biri. ''Toplan gidiyorsun.'' dedi. Gidiyor muydu? Şaşaladı bir. Nereye gidiyordu? Soramadı. Açık kapı önünde bekliyordu adam. Çamaşırları bohçaladı. Çatal kaşık, bir iki tabağı. Yiyecekleri genişçe yağlı kağıtla paketler gibi toparladı. Yatarken üstüne çektiği mantosunu giyindi çabucak. Elinde paketi bohçasıyla yürüdü adamın peşi sıra. Küt küt atmaya başlamıştı yüreği. Cezaevine gidiyorsa kurtulmuş demekti. Kolay bırakırlar mıydı öyle? Koridora yürüdüler. Birilerinin oturduğu camlı bir odanın önünden geçip kapıya geldiler. Açtı kapıyı, çekilip yol gösterdi gözlüklü adam. Gidebilirsin dedi. İnanamamış gibi baktı adamın yüzüne. Git diyor herif işte, ne duruyorsun? Dönüp çıktı. Arkasından kapanan çift aylı kapıyı görünce inanır gibi oldu bırakıldığına. Merdivenleri inerken ardından seslenip geri çağıracaklar. Ya da alt katlarda biri yolunu kesip dön geri ettirecek duygusu da yanı sıra birlikte iniyordu. Gelip gidenler arasında avluyu geçip buz gibi sokağa çıkınca aymış gibi oldu. Bırakmışlardı işte. Ne yapacaktı şimdi? Donuyordu soğuktan. Doğru eve gidecekti, ne yapacaktı? Hangi eve? Bahçe kapıya yürüdü. Gözüne ilk çarpan köşedeki tütüncüde asılı, aylardır yüzünü görmediği gazetelerdi. Tanla vatan alıp bir taksiye atladı hemen. Cihangir dedi. En sıcak yer orasıydı. Kendine doğruca banyoya atabileceği tek yerde orasıydı. Manşetlerine göz attı gazetelerin. Şaşırdı. Türkiye, Almanya ile Japonya'ya savaş duyurusunda bulunmuştu dün. Bu işin onuruna mı salıverdiler bizi de? Katlayıp çantasına soktu gazeteleri. Tramvaylar, arabalar, kaynaşan Eminönü alanı. Haliç, Galata, Ceneviz Kuleleri, Galata Köprüsü, Sarayburnu, Karaköy, uzaktan görülen karşı kıyılar. Marmara'nın kapısında ayaküstü bekleyen Kız Kulesi, gidip gelen gemiler, ağırdan gezinen martılar, Dumanlı soğuk kış gününün kül rengi çatısı altında, yol boyu hepsi de bildik biçimde dizilmişlerdi karşısına. Düş filanda değildi. Tophane'de İtalyan yokuşunu çıkıp da eve yaklaşınca içine iyice yerleşmişti gerçeklik duygusu. Sevinmeye başlamıştı. Altından bir şey çıkmazsa kurtarmıştı paçayı. Verilen o gözdağları peki, şöyle bir göründüler demek. Ürküp de bir nanelere kalkarım belki diye. Peki o asker yargıcın, kaşınıyor musun nedir? Bıraktılar işte, daha ne istiyorsun? Apartmana girip de asansöre binince heyecanlanmıştı. Katta inip kapının ziline basınca, Mükerrem Hanım'ın şimdi onu nasıl karşılayacağını görür gibi oldu. Hizmetçi kadın açtı kapıyı. Necla'yı görünce şaşırmış gibi oldu. Ne o, tanımadın mı gene deyip girdi içeri. Yo, tanıdım dedi kadın. Akşama gelesin dediydin hanım. Akşama mı gelirim demiş hanım. Biliyorlardı demek çıkacağımı. Nerede Mükerrem Hanım? Bilmeyem, çıktı zabağdan. Gelir buyur sen. Buyurduk. Çıkacağımı nereden biliyordu bunlar? İncesini düşünecek durumda değildi. Eşref Bey'in aralık kapısından göz attı içeri. İlacını veriyordu kadın. Odasına gidip üstündekileri çıkararak banyoya geçti hemen. Şohbeni yakıp doldurdu küveti. Girip buğulu sulara bıraktı kendini. Gözlerini özlemle kapatıp uzun süre kaldı öylece. Kalkıp duşta bir güzel yıkanarak çıktığında annesi gelmemişti daha. Giyinip tarandı odasına geçip. Acıkmıştı. Mutfağa gidip yemeklere baktı. Tenceredeki lahana sarması ılıktı. Tabağı alıp atıştırdı çabucak. Dolapta sütlaç kaseleri vardı. Birini çıkarıp yedi onu da. Hizmetçi kadın bulaşıkları yıkarken babasının odasına gitti. Uyuyordu Eşref Bey. Yüzü iyice çökmüş, dudağı yanakları sarkmıştı. Yorgan altındaki göğsü ağırdan inip kalkıyordu. Bakıcı kadın da uyukluyordu. Yandaki sedirde başını yastığa dayamış. Uyku bastırdı onu da. Gazeteleri okuyacaktı oysa. Gözleri kapanıyordu. Gidip odasına uzandı. Nasıl rahattı yatak. Battaniyeyi üstüne çekip derin bir uykuya bıraktı kendini. Uyandığında karanlıktı oda. Dışarının ışıkları sızıyordu kapı aralarından. Gerinerek kalktı. Tatlı bir uyuşukluktan kurtulmaya çalıştı. Tüm isteklerine kavuşup gevşemişti gövdesi. Kapıyı sessizce açtı. Kapısı açık mutfaktan geliyordu ışık. Öte yanlar karanlıktı. Yaklaştı yavaşça. Mutfak masasının yanındaki sandalyede, elindeki kahve fincanına eğilmiş fal bakıyordu Mükerrem Hanım. Bilmezdi, falda öğrenmiş bu. Esma'dan öğrenmiştir, o iyi uydururdu. Nasıl çıktı fal, iyi haberler var mı? Sıçrar gibi kalktı Mükerrem Hanım, kucaklaşıp öpüştüler. Zayıflamış mı bu kadın? Gerçekten de zayıflamıştı Mükerrem Hanım. Kuş gibi titriyordu Necla'nın kollarında. İki kez geldim odana, öyle derin uyuyordun ki kıyamadım. Der demez de ağlamaya başladı Mükerrem Hanım. Aman başlama gene, çıktım diye mi ağlıyorsun? Durulmaya çalışırken, sana değil kendi yazgıma ağlıyorum kızım ben dedi. Amma dokunaklı söyledin, beni de ağlatacaksın. Derinden iç geçirdi Mükerrem Hanım, hıçkırıklarını tutmaya çalışarak, sen ağlar mısın hiç dedi, ağlatırsın. Sanki görmedi ağladığımı da, aptal kadın. Çıkacağımı nereden duydunuz, Galip mi söyledi? Duraladı Mükerrem Hanım. Gözleri yeniden doldu dolacaktı. Tuttu kendini. Galip Bey burada değil ki dedi. İsviçre'ye gitti bir ay önce. Biri telefon etti dün geç vakit. Babana çok saygısı olan biriymiş. Adını vermedi. Kızınız yarın akşama kadar çıkacak dedi. İki hafta öncesinden de prova sözü verdimdi terziye bu sabah için. Galip Bey İsviçre'ye mi gitmiş? Cehenneme gitsin. Jüli de nasıl? Bilmiyorum. Bir kliniğe yatacağını söylemişti. Görünmedi bir daha. Neymiş, ağır bir şey mi? Bu kadar söyledi telefonda. Kliniğin adını bile vermedi. Daha kesin belli değil diye. Ben de soramadım. Kadın hastalığı sanki. Necla'nın tutuklanmasını epey bir süre sonra Mükerrem'den telefonla öğrenince ağlayarak gelmiş Jülide. Bir gün önce de Necla'nın isteklerini bildiren pusulayı almışlar. Kapıcıyla konuşacaklarmış ki işi Jülide üstlenmiş hemen. Hastalık çıkıncaya kadar da aksatmamış sağ olsun. Bulunmaz kızmış o. Öyleymiş gerçekten de. Sen de bulunmaz annesin, tutamadı kendini. Sen niye gelmedin dedi. Yüzünde bulutlar gezindi Mükerrem Hanım'ın. Düşüp bayılsa mıydım polis kapılarında dedi. Biz alışkın değiliz böyle şeylere. Galip Bey, Sait Bey'le konuşuyordu hep. Görüşmek yasak dediler. Ne çektiğimi ben bilirim. Yalan değil, çekmiştir. Çektiğinin kimseye yararı olsa bari. Jülide'ye telefon etmeliydi. Ne olur bırak bunları da anlat lütfen dedi Mükerrem Hanım ağlamaklı bir sesle. Ne oldu, nedir bu iş, ne dediler sana, ne yaptılar? Bana ne soruyorsun, Galip Bey'den öğrenmişsindir. Sait Bey söylemiştir ona ne olduğunu. Kimse bir şey söylemedi bana. Komünistmişsin, onu diyorlar. Bilmeyen mi kaldı onu? Nedir, ne buldun bu komünistlikte, anlatır mısın bana da? Tutamayıp güldü Necla. Anlatsam anlayacak da. Boş yere yorma kafanı dedi. Çıktık işte. Bırakırlar mıydı bir suçum olsa? Ülkeyi eline geçirmiş bir sürü zebani. Onlara da kalmayacak. Babam nasıl? Biraz kötüleşmiş göründü bana. Bakışları karardı Mükerrem Hanım'ın. Hafiften iç geçirdi. Bilmiyorum dedi. Hep öyle işte. Bir sessizlikten sonra kalktı Necla. Cülde'yi arayayım dedi. Yanıt vermiyor. Ben aradım birkaç kez. Gidip çevirdi numaraları. Gene yanıt vermiyordu Jülde'nin telefonu. Salih'i mi arasaydı? Tiyatrodan telefona oyuncu çağırmakta sorundu. Gidip odasındaki bugünkü gazeteleri aldı. Tiyatronun duyurusundan telefonunu bulup çevirdi. Konuşmadaydı sürekli. Bir ara yakaladı. Kim arıyor dedi ince bir erkek sesi. Adını verdi. Bir dakika dedi adam. Beklerken kapandı telefon. Birçok kez çevirip yeniden yakaladı. Salih'i istemişti demin. Yok dedi aynı ses. Gerçekten mi yoktu, yok mu dedirtmişti. Acılı bir çizik atıldı yüreğine. Hizmetçi kadın akşam yemeği için masayı düzenliyordu. Mükerrem Hanım salona geçerken, ''Halanı arasana'' dedi, ''en çok o sordu seni.'' ''Arayamam şimdi.'' Annesinin peşi sıra yürüdü salona. Karşısına otururken sordu tutamayıp, ''İsviçre'ye mi gitti dedin Galip Bey?'' ''Evet. Ne varmış İsviçre'de?'' Tedirgin kımıldadı Mükerrem Hanım. ''Bilmiyorum'' dedi, ''bir bankayla ilgili iş sorunuymuş. Sizin ortaklığınız ne oldu?'' Duraladı. Gönlü yoktu pek bunları konuşmaya. Kendini zorlar gibi. O bankanın bir yan kuruluşu yapmaya mı çalışıyorlarmış ne dedi. İyiymiş durum. Kromlar İngilizlere satılmış. Elinden geleni yapıyor Galip Bey. Epey para çektik. İngilizlere mi satılmış? Yok, Almanlara satacaklardı. Satacak Almanya mı kaldı? Neyi sorsundu başka? İyi. Galip belasından da kurtulmuştu. Hizmetçi kadının çağrısıyla yemek odasına geçtiler. Öğlende atıştırdı lahana dolmasına, zeytinyağlı enginarla çorba eklenmişti. Başlıyorlardı, telefon çaldı. Yüreği hop etti. Jüli de olmasındı. Kalkacaktı ki kadına bakmasını söyledi Mükerrem Hanım. Kadın gidip açtı telefonu. Geldi biraz sonra. Pakize Hanım'mış. Hanımı istiyormuş. Söylenerek kalktı Mükerrem Hanım. Hep de yemekte arardı bu kadın. Biraz sonra dönüp otururken, ''Göz aydınlığını açmış'' dedi. ''Seni görmeye geleceklermiş yarın.'' Çorbasına eğildi Necla ses çıkarmadan. ''Yarın burada bulurlarsa beni görürler.'' ''Ne oldu, katibiyle hırlaşıyorlar mı gene?'' ''Pek eskisi gibi ağlaşmıyor Pakize'' dedi Mükerrem Hanım. ''O kadın nedir o, sitare miydi? Onun ölümünden sonra daha ölçülüymüş Mithat Bey, Pakize'nin dediği.'' Birden duraladı Necla. ''Sitare mi diyordu, ölmüş müydü? Şu şarkıcı sitare mi?'' ''Evet, öldü mü o?'' Necla'nın boşalmış çorba tabağını alırken, ''Araba kazası olmuş ya'' dedi Mükerrem Hanım, ''sen yoktun o günler. Mithat Bey'le ne ilgisi var? Onunla yaşıyormuş diyorlardı, ne bileyim.'' Necla'nın gösterdiği ilgiye şaşırmış gibi baktı. ''Tanıyor muydun?'' dedi. Ne diyeceğini bilemeden kaldı bir. ''Gazinoda görmüştüm bir kez'' dedi. Necla'nın durgunlaştığı gözünden kaçmamış gibi, ''O da sizdenmiş'' dedi Mükerrem Hanım. Daha da şaşırarak baktı Necla. ''Neyi kurcalıyor aklınca bu kadın?'' ''Bizden miymiş?'' dedi tersler gibi yüksekten bir sesle. ''Ürkmüş olmalıydı Mükerrem Hanım.'' açıkladı çabucak. ''Pakize söyledi'' dedi. ''Ne bileyim, son derece komünistmiş kadın.'' ''Eyüp'e gidip kurban kestirdi kadın öldü.'' diye. İçine çöken acı son derece komünist sözüne gülmesinde engellememişti. Şaşkınlığa düşmesini de. Çelişkili duygular içinde dönenip durdu bir süre. Asıl kaynağı neydi acının? Adı sonradan Mithat Bey'e çevrilen... Eskilerin Katip Mithat'ını da bir iki kez görmüşlüğü vardı. Hamam böceği gibi bir herifti anımsadığı. Nereden nereye? Turgutçuğum sitaresini bu herifle bölüşüyordu demek. Hem de son derece de komünist olarak. Şu aptal karıların sözünü. Aptal maptal. Turgut'la bağı olduğuna göre işin bir gerçek yanı vardır. Boş durmamıştır Turgut yoldaş. Karmaşık görünümünün çekiciliğine kaptırmadan derinliğine eğip baktın mı dayanılmaz biçimde yalın kattı. Yaşam denen öykü hem de nasıl mide bulandırıcı. Ne kazasıymış bu? Kaza işte. Maçka'da araba çarpmış. İçkiliymiş sabah sabah. Bir düğünden mi, meyhaneden mi dönüyorlarmış ne? Ne arabası? Tabağa koyacağı dolmaları bir türlü kaşığa alamıyordu Mükerrem Hanım. Bir sinirliliği vardı görünen. Yeni mi? Çoktan beri böyle bu. Vallahi aslında saklıyorlar dedi Mükerrem Hanım. Sen de bir yerde söyleme lütfen. Öner Bey'miş arabayı süren, Pakize'nin dediği. Öner Bey mi? Başkanın oğlu, peşindeymiş kadının. Örtbas ettiler. Duymayan da kalmadı ya. Aşağıdakilerin bile dilinde. Konuyu değiştirmek için miydi? Aşağıdakiler üstüne ayrıntılı bilgilere geçmişti Mükerrem Hanım. Küçük oğlanı Amerikan Koleji'ne. Dinlemiyordu. Kazada ölen Sitare, o gece gazinodaki taş bebek gibi boyaların içinden gülen ışıltılı bakışıyla gözlerinin önündeydi. O gece de kızamamıştı. Şimdi de içi yanmıştı. Erkeklerin parçaladığı bir kadındı. Kaza değildi belki de. Yemekten kalkınca da başında ağrı olduğunu söyleyip odasına geçti, uzandı gazetelerle. Neler olmuştu dünyada? Yalta konferansı sözü geçiyordu kimi yazılarda. Şubat başlarında yapılmıştı. Neredeydi bu Yalta? Kırım'daymış. Roosevelt, Churchill, Stalin bir araya gelip anlaşmışlar dünya sorunları üstünde. Savaş bitince dünyayı barış içinde yaşatacak, Birleşmiş Uluslar Örgütü'ne girebilmek için de Türkiye'nin Almanya'ya, Japonya'ya savaş duyurusunda bulunması koşulunu koymuşlar. Demek bizimkiler de o nedenle. Uyku bastırmıştı gene. Günlerin, ayların gerginliği, yorgunluğu çıkıyordu. Usulcacık kalkıp tuvalete gitti, dişlerini ovup bitirdi işini döndü. Mükerrem Hanım radyo dinliyordu salonda. Kafası bir süre Sitare'ye takıldı gene. Turgutcuğum şunun bunun ardından kaçamaklar yapıyormuş demek. Zavallı Sitare. Sabah 8'de kalktığında sessizdi ev. Gidip bir duş yaptı, giyindi, tarandı. Mutfağa geldiğinde çok sağlıklı duyumsuyordu kendini, açtı. Hizmetçi kadın çayı demlemişti. Mis gibi bir çay kokusu yayılıyordu demlikten. Kadınla birlikte düzenlediler kahvaltı masasını. Sahanda yumurta yaptı kendine. Oturmuştu ki Mükerrem Hanım göründü. Sabah sabah nasıl mutsuzdu bu kadının yüzü böyle? Nasıl olacaktı ya? Ağzından çıkan günaydın sözü bile yaslı gibi. Oturdu karşısına. Gözleri Neclan'ın üzerinde, kadının önüne koyduğu demli çayı yudumlamaya başlarken, ne o dedi, ivedi bir işim varmış gibi. Hemen çıkmam gerek, yüzünde hiçbir şey oynamadı Mükerrem Hanım'ın. Söyleneni algılamamış gibiydi, anımsadı birden. Pakizeler seni görmeye geleceklerdi bugün dedi. Selam söylersin, sağ olsunlar. Bekleyen bir sürü iş var, çıkması zorunluydu dersin. Akşama gelirsin. Sanmıyorum dedi, çok zaman yitirdim, doktora için çalışmam gerek. Üstelemedi Mükerrem Hanım. Kahvaltıya uzandı isteksizce. Kalkıp Jülide'yi aradı. Gene yanıt yoktu ev telefonunda. Demek hastanede bu kız. Kötü bir şey olmasın da.